Ayrım 2.
4. Kiliste Süleyman Özel'inde vefa beka sorunu. Bordeaux, Le Sauce Development d'Alger adlı eserinde toplum eğer kendini kıyaslayabilecek bir zenginliğe ve refah düzeyine içte yahut dışta rastlamamışsa, kendi yaşantısını yeterli bulması ve gerilik düşüncesini reddetmesi normaldir. Bu tespit, ekonomik olgular yönünden ne kadar doğruysa, entelektüel ve psikolojik süreçler yönünden de bir o kadar doğrudur. Gerek toplum gerekse toplumu meydana getiren bireyler, eğer kendilerine referans olarak alabilecekleri ya da mukayese yapabilecekleri kişi, kurum ya da yapılardan yoksunsalar, onların sağlıklı normlara sahip olmaları beklenmemelidir. Kişi kendine neyi ne kadar layık görüyorsa o kadar bireydir. Batı terminolojisinde averaj, orta insanlar, sıradan jolar, bizim dilimizde ise sade vatandaş denilenler için mevcutla yetinmek, gördüğü ve dokunduğu kadar ufka sahip olmak doğaldır. Ancak aydın, entelektüel ya da münevver olarak kendilerini tanımlayanlar en çok kendilerini tanımamaktadırlar. Zira referans kaynaklarını ya yanlış seçmekte ya da seçtiklerini kutsallaştırmakta ve onlara tabi olmaktadırlar. Ölçeği yanlış olanın ölçüsünün de yanlış olacağı doğaldır. Türkiye bugün erdem ve abide şahsiyet kimliğinde değerlerden yoksun olmanın sıkıntılarını çekiyor. Erdemin yozluk ve yobazlık karşısında zaferini gösteren örnek bir olaydan söz etmek bugün neredeyse imkansız bir hale gelmiştir. Ağırbaşlılığın yüzeysellik, efendiliğin çirkeflik, katilin maktul, hırsızın ev sahibi karşısında kazandığı meydan muharebelerinin ise haddi hesabı yoktur. Böyle bir ortamda yeni nesiller hangi ülkeyi, normu ya da kişiliği örnek alabileceklerdir? Sürekli kazananlar hırsızlar, yolsuzlar, soysuzlarsa faziletle donatılmış değerlerin ne önemi vardır? Ülkede erdemli, akıllı ve onurlu kişiler geçim sıkıntısı içinde kıvranıyorsa, üçkağıtçılar, sahtekarlar ve riyakarlar saltanat sürüyorsa, genç nesillerin kimi örnek almasını beklersiniz? İş ile ahlakı, dürüstlükle siyaseti, dindarlıkla hoşgörüyü birbirinden ayırırsanız ya da demokrasiyle tankı, dindarlıkla gericiliği, siyasetle üçkağıtçılığı birbirine karıştırırsanız, genç beyinlerden bu ayrımı ya da sentezi yapmasını nasıl beklersiniz? Devlet demokrasi, laikle karşıtı, ruhla beden, maddeyle mana arasında tercih yapan birey zihinsel bölücüdür. Her şeyin karşıtı ile var olduğu bir denge üzerinde yaratılan dünyada, yaratan ve yaratış yasasına aykırı olarak parçalardan birini öne çekip ona kutsallık derecesinde önem atfetmek tehlikeli bir yaklaşım tarzıdır. Mutlak haklılık çığırtkanlığı içinde karşıt düşüncelerdekileri yok ederek kendi nefsi iktidarını kurmak ahlaki bir tarz olmadığı gibi doğru tavırda değildir. Menfaati, statüsü ya da sömürme özgürlüğü toplum yararına kısıtlananların ağızlarından emziye alınmış çocuklar gibi yaygara koparması doğaldır. Doğal olmayan, sömürenlerin, yiyenlerin ve yutanların her defasında galip gelmesidir. Teknik yetenekle ahlaki normlar arasında geniş bir açıklık meydana gelen dünyada, bütüncül bir zihinsel inşaya acil ihtiyaç vardır. Şunu unutmamak gerekir ki, dünyada nizam verme teşebbüsünün mihverinde az gelişmişlik sorunu vardır. Doğu insanının en belirgin özelliği de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Hemen yanında ya da bitişik odasındaki sorununu çözemeyen insanın, dünyaya nizam ve şekil vermeye kalkışması bunun tipik örneğidir. Modern dünyanın en belirgin özelliği, her şeyi ticari, siyasi ya da sosyal iktidarların aracı yapmasıdır. Bu bakımdan da Machiavelli'nin görüşlerine bütün çağlar içinde en fazla itibarı günümüz insanı göstermektedir. Çok büyük davaların neferi hüviyetinde görünen birçok kişi, gerçekte makamlarının, tutkularının ve gizledikleri menfaatlerinin eseridirler. Bütün bunları bir takım kutsal değerleri referans olarak aldığını söyleyen insanların, sözüm ona bu değerleri davranışlarına yansıtırken gösterdikleri tavırlarda gözlemlemek mümkündür. Düşüncesi idealist olanların davranışlarını materyalistçe, fikir yönünden materyalist olanların tavırlarının da idealistçe olmaları oldukça sık görünen bir olgudur. Çevrede her fırsatta idealizmi, manayı, vefayı, kader belirliği ve insani özü savunan ya da seslendiren bireyler vardır. Ancak bunların davranışları vefasızlık, maddeperestlik, koltuk düşkünlüğü ve iktidara yaranmak biçiminde şekillenmektedir. Tam tersi materyalist, ateist ve tenperest birçok insan da vardır ki o batıl diye nitelendirilen davalarında tam bir idealist tavır sergilerler. Batıl ve yanlış davaları uğruna kendilerini feda eden arkadaşlarına tam bir vefa örneği gösterirler. Kemikleri Moskova'da olsa bile ona sahip çıkarlar. Yollara, bulvarlara isimlerini verirler. Geride bıraktıkları kaynaklarını yeni nesillere davalarını aktarmada kullanmak üzere nesinin yaptığı gibi vakfederler. Bu açıdan adeta materyalistler maneviyatçı, idealistler de maddeci gibi davranmaktadır. Topluma idealleri ve özgürlüğü adına bile bile kendisini feda ederek milletinin geleceğini kurtaran Kilisli Süleyman gibi kahramanlarınızı hatırlatmak lüzumu dahi duymazsanız, genç nesiller kendilerine örnek olarak film yıldızlarını, pop sanatçılarını ya da başarılı şarlatanları alacaktır. 5. Boğazlayan Kaymakamı Kemal'in Dramı. Ermeniler 1. Dünya Savaşı sırasında Rus işgal kuvvetlerinin de yardımıyla Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak için isyan etmişlerdi. Taşnak ve Hıncak adlı Ermeni çeteleri kurulmuştu ve bunlar vahşet ve dehşet saçarak terör yaratıp Müslüman halkı göç ettirerek nüfus dengesini kendi lehlerine değiştirmek istiyorlardı. İşte Ermeniler kendilerinin yoğun olarak yaşadığı yörelerdeki nüfus dengesini ve dünya kamuoyunu kendi lehlerine çevirmek amacıyla önce bölgesel isyanlar, sabotajlar ve ardından da Padişah 2. Abdülhamid'e suikast düzenlemişlerdi. 1. Dünya Savaşı'nın 1914 yılında çıkması ve savaşın en önemli aktörlerinden birisinin de Osmanlı İmparatorluğu olması Ermenilerin önüne tarihi bir fırsat çıkarmıştı. Zira Türk orduları 7 ayrı cephede savaşa tutuşmuş, ülkede Ermenilerin yaşadığı bölgeler de dahil birçok yöre Rus işgali altına düşmüş, cephe gerisindeki Türk nüfus her türden saldırıya açık hale gelmişti. Ermeniler işgalci Rus ordusunun milis güçleri şeklinde örgütlenerek Müslüman yerleşim bölgelerine baskınlar düzenlemeye ve onları toptan bir soykırıma tabi tutmaya başlamışlardı. Türk varlığını Avrupa'dan Bulgar, Rum, Sırp, Romen ve Karadağlıları örgütleyip isyan ettirerek silmeye çalışan Rusya, Anadolu'da da Ermenileri kullanmıştı. Sırpların, Bulgarların, Rumların Ruslarla işbirliği yaparak Müslüman halka karşı uyguladıkları soykırımın yakın tanıkları olan İttihat ve Taraki yöneticileri, tarihten aldıkları ibretle Anadolu'da Ermenilerin aynı türden bir soykırım yapmalarını önlemek amacıyla harekete geçmek zorunda kalmışlardı. Nitekim Ermeniler kendilerinin de bağımsız bir devlet kurmak hakkına sahip olduklarını düşünerek saldırılara ve katliamlara başlayınca o zamanki İttihat ve Taraki yönetimi son derece haklı olarak Türk milletinin Anadolu'daki varlığını korumak ve güvence altına almak amacıyla Ermenilerin Anadolu'dan göç ettirilmesine karar vermişti. Ermeni tehciri de denilen bu olayın sebebi Ermenilerin erkekleri cephelerde savaşan Müslüman Türk komşularına karşı gerçekleştirdikleri saldırılarıdır. Devlet saldırıya uğrayan halkını koruyabilmek amacıyla böyle bir önlem almıştır. Bir millet istiklalini ve vatanını tehdit eden her türden saldırganlığa karşı her çeşit önlemi alma ve uygulama hakkına sahiptir. O zamanki yöneticiler de bunu yapmışlardır. Osmanlı Devleti savaştan yenik çıkıp ülke işgal edilmeye başlayınca İstanbul'daki gafil, korkak ve aynı zamanda hain olan 1. Damat Ferit Paşa hükümeti Ermeni kamuoyunu memnun etmek, zevahiri kurtarmak ve icrayı hükümet etmeye devam edebilmek amacıyla Ermeni tehciriyle ilgili eline geçirebildiği bütün vatansever, milliyetçi görevlileri yargılamak üzere Divan-ı Harp Örfisi hakkında kararname yayınlamıştır. Bizim buradaki amacımız tarih dersi vermek değil, tarihten ders alınmasını sağlamaktır. Bu vahim ortam içerisinde yapılan bir sözde yargılama sonucunda idam edilen bir vatan evladı var ki, onun trajedisi dünya durduğu sürece Türk'üm diyen herkesin yüreğini sızlatacak, gözünü yaşartacak ve içini yakacak niteliktedir. Sözünü ettiğimiz kişi Mehmet Kemal, namı diğer Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'dir. Kaymakam Kemal ve arkadaşları 30 Ocak 1919'da Konya'da tevkif edilerek İstanbul'a getirilecek, orada güdümlü bir mahkeme tarafından yargılanıp idama mahkum edilecektir. Yukarıda sözünü ettiğimiz kararnameye dayalı olarak kurulan Divan-ı Harp Mahkemesi'nin reisliğine atanan Hayret Paşa, günlerce vicdan muhasebesi yapmış, Kemal Bey ve diğer tutuklu devlet görevlilerine yapılan haksızlığa dayanamamış ve Ferit Paşa ile şiddetli bir münakaşa sonucunda görevinden istifa etmiştir. Hayret Paşa'nın yerine Kürt Mustafa Paşa veya namı diğer Nemrut Mustafa Paşa adlı kişi getirilmiştir. Kaymakam Kemal Bey'i idam eden heyet, başta reis Kürt Mustafa Paşa, Şevket Bey ve Artin Efendi'den teşekkür etmişti. İddia makamında da Sami Bey bulunuyordu. Türk milleti vatan evlatlarını yargılayarak mazlumları idama mahkum eden, adalet yerine zulüm dağıtan bu kukla heyeti vicdanında mahkum etmiştir. Her safhası hukuk ve devlet adına bir ibret ve trajedi olan bu yargılamaya kısaca değinmekte yarar vardır. İlk duruşmada söz alan savcı Sami, özetle şunları söyler. Yüce Mahkeme, heyeti faciaların ve bilinen zulümlerle devletin ve milletin temiz geçmişine sürülen lekenin, amilleri ve sebepleri hakkında gereken kanunu eksiksiz biçimde uygulayarak bu lekeyi adaletin nuruyla temizlemekle yükümlüdür. Asırlardan bu yana Osmanlı saltanatı altında refah ve mutlu olarak yaşayan Müslüman olmayan unsurların sebep oldukları olayların yönetim hatalarından çok dış telkinlerden doğduğu ispat edilmiştir. Suçlara ait evrak dosyalarıyla ecnebi matbuattan aldığım kanaatlere göre Ermeniler olağanüstü teşkilatlarıyla Osmanlı vilayetlerinde en önemli ve sınır yönünden en tehlikeli bölgelerinde bazı önemli hareket ve tertiplerde bulunmuşlardır. Bunun üzerine eski hükümet 1915 senesi Mayıs'ında tehcire başvurmuştur. İşte bu tedbirsizlikten şahsi menfaatlerini temin amacıyla bazı hareketler bilinen faciaları meydana getirmişlerdir. Devletin ve milletin temiz geçmişine sürüldüğünü söylediği lekeyi çıkarmak üzere mahkeme, bula bula küçücük bir kasabanın kaymakamını bulmuştur. Sahipsiz, samimi ve vatansever bir Türk çocuğudur karşısında duran. Ona destek verecek ne yüksek erkandan birisi vardır, ne de iç ve dış basından bir destek. Savcı devletin bekası, milletin selameti bakımından asıl tehcir emrini veren ve uygulayan İttihat ve Terakki yöneticilerini ele geçiremediği için saf bir Anadolu çocuğundan hıncını çıkarmaya çalışmaktadır. Kemal Bey'in tek suçu o zamanın İçişleri Bakanlığı'ndan aldığı emri yerine getirmesidir. Bu emir şudur. Kazanız dahilinde bulunan bütün Ermenilerin 24 saat içinde yola çıkaracaksınız. Bunların sevk edileceği istikamet Suriye'dir. Şifrenin alındığının acele bildirilmesi. Kemal Bey kendisini yargılayan mahkemenin de varlığının borçlu olduğu bir devletin emirlerini yerine getirmiştir. Öncelikle şunu ifade etmek gereklidir ki, eğer kaymakam Kemal Bey gibiler o emirleri yerine getirmemiş olsalardı, büyük bir ihtimalle ne Kemal Bey'i yargılayacak o mahkeme olurdu ve ne de o bölgelerde Müslüman topluluk kalırdı. Neticede savcı, Kemal Bey'in en şiddetli bir şekilde cezalandırılmasını istiyordu. Mahkemenin bu tavrını gören Ermeni komitecisi, Taşnak ve Hıncak adlı Ermeni örgüt üyesi olan ne kadar insan varsa ortaya çıkıp, Kemal Bey'in yaptığını iddia ettikleri çeşitli cinayet senaryoları ürettiler. Tamamen mahkemeyi yönlendirmeye yönelik iddia ve ithamın dışında hiçbir delil ve ispat ortaya koyamadılar. Buna rağmen Ermeni komitecilerin devşirip getirdikleri küçücük çocuklar dahil olmak üzere, mahkeme bütün yalancı şahitleri büyük bir dikkatle dinledi. İntikam duygusuyla kendinden geçerek adeta kudurmuş bir iftira kasırgası arasında yalnız başına kalmış olan Kemal Bey, sonucu belli olan bu sözde mahkemede savunma yaptı. Söylenenlerin hepsi yalan ve uydurmadır. Ben ne bunların dedikleri köylere gittim ne de oralardan geçtim. Burada vuku bulduğunu söyledikleri cinayetlerden haberim yoktur. Hele parmaktan çıkmayan yüzüğü almak için kol kesmek. Rica ederim, bu vahşeti kim yapar? Bu derece kötü bir iş yapacak insan tasavvur edemiyorum. Söylenenlerin hepsi yalandır. Hiçbirini ispat edemezler. Uzun süren kurgu yargı sırasında kendisini savunmaktan çok zamanın olaylarının gerçeğini anlatan Kaymakam Kemal'in şu sözleri de oldukça manidardır. Düne kadar bir heyeti hakime vaziyetinde olan sizler, şu dakikada bir mahkeme-i tarih sıfatını iktisap etmiş bulunuyorsunuz. Ermeniler tarafından itlaf, öldürülme, edilen din ve ırktaşlarının matem-i hicran Müslümanların yüreğini sızlattığı ve her gün gelen kara haberlerin halkın hayatını tahrik etmekten hali kalmadığı, Ermeniler ise daima Rus ordularının kah önüne geçerek kah arkasında kalarak ekseriye memleketin asker kuvvetinden mahrum bulunmasına güvenerek facialar yapmaktan hali kalmamaları, ihtimal ki iddia edildiği gibi Yozgat Livası, vilayet, dahilinde sevk edilen bazı Ermeni muhacir kafilelerine, Ermenilerin Müslümanlar hakkında irtikap ettikleri her nevi facialara şahit olmuş asker kaçaklarının tecavüzüne sebebiyet vermiştir. Ancak askerde mağlup durumumuzun aleyhimize husule getirdiği hezeyanı durdurmak maksadıyla, iddia makamının da talebi üzere, kurbanlar verilmesi bir siyaset iktizazı farz ediliyorsa, bu kurban ben olamam. Siz kurban seçmekle değil, ancak hak ve adalete binaen hükmetmek vazife-i vicdaniyesiyle mükellef bir heyet-i celiliyesiniz. Mutlaka kurban aranıyorsa, herhalde bütün bu işlerin mürettip veya nazımı benim gibi küçük bir memur bulunacak değildir. O ne derse desin, birileri onun hakkında kararını çoktan vermişti. Duruşmalar birbirini izliyordu. Masum insanların arasına katılan silahlı Ermeni komitecileri onları sürekli olarak ben biliyorum, ben de işittim, işte bu adamdır kardeşlerimizi kesen demeye zorluyor ve teşvik ediyorlardı. Mahkeme heyeti Kürt Mustafa Paşa başkanlığında 8 Nisan 1919 tarihinde Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'i idama mahkum eder. Padişah Vahdettin 9 Nisan'da kararı imzalar. 10 Nisan 1919 Perşembe günü akşama doğru idamın Beyazıt Meydanı'nda yapılacağını öğrenen halk akın akın bu meydanda toplanmaya başlar. Bütün halk bu feci manzarayı görmeye gelmiştir. Zamanın Dahiliye Nazırı Mehmet Ali ile Adliye Müsteşarı ve meşhur İngiliz Muhipler Cemiyeti Reisi Sait Molla, Perşembe günü bilhassa Türk vatanperverlerinin Kemal Bey'i kaçırarak Anadolu'ya geçireceklerinin haberini almış olduklarından, ertesi günün sabahını bile beklemeden Perşembe akşamüstü Kemal Bey'i astırmak için bütün imkanlarını seferber etmişlerdi. Hava kararmaya yüz tutmuştu. Beyazıt Meydanı'nı dolduran mahşeri kalabalığın bir anda sustuğu görüldü. Kimse nefes bile almıyordu. Harbiye nezareti kapısından çıkan süngülü bir müfreze askerin ortasında, yüzü gözü solmuş, üstünde beyaz bir gömlek bulunan, takriben 35-40 yaşlarında, mağdur Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey görülmüştü. Yavaş yavaş yürüyor, dar ağacına yaklaşıyordu. Oldukça metin ve sakindi. Mukadderatına kendisi teslim etmiş gibiydi. Hiç metanetini bozmadan, celladın uzattığı beyaz gömleği giymiş, son sözleri olarak halka şöyle hitap etmişti. Sevgili vatandaşlarım, ben bir Türk memuruyum. Aldığım emri yerine getirdim. Vazifemi yaptığıma vicdanım emindir. Sizlere yemin ederim ki ben masumum. Son sözüm bugün de budur, yarın da budur. Yabancı devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa kahrolsun böyle adalet. Benim sevgili kardeşlerim, asil Türk milletine çocuklarımı emanet ediyorum. Bu kahraman millet elbette onlara bakacaktır. Vatan uğrunda cephede ölen bir insan gibi şehit gidiyorum. Allah vatan ve milletimize zeval vermesin. Yaşasın millet. Son sözlerini tamamlayan Kemal Bey, dar ağacındaki ilmiği boynuna takar ve sonuç malum. Ancak bütün bu aşamalardan daha dramatik olan, bir süre sonra yaşanacaklar olacaktır. Oğlunun idam edildiğinden haberi olmayan Kemal'in babası Arif Bey, her günkü gibi Kadıköy'deki evinden kalkmış oğluna yemek götürürken, Beyazıt Meydanı'na gelince bu kalabalığı görmüş ve oradakilere ne olduğunu sormuş. Bir adam asıldı, ona bakıyoruz cevabını alınca birdenbire irkilen Arif Bey kalabalığı ite kaka ilerliyor ve sehpanın karşısına gelip de orada asılı duran evladını görünce feryadı koparıyor. O esnada idam merasiminde hazır bulunmak üzere oraya gelen resmi zevattan merkez kumandanı Osman Şakir Paşa Arif Bey'e doğru koşarak kimsiniz diyor ve bir inilti halinde çıkan babasıyım sesini duyar duymaz kıpkırmızı kesilerek tir tir titriyor. Emriniz diye soruyor, bir anda dünyalar başına çökmüş gibi bitmiş, perişan olmuş babanın ne emri olabilir o anda? Evladımı bana veriniz diyor. Bunun üzerine Osman Şakir Paşa'nın indirin emriyle sehpadan indirilen oğlunun cesedine sarılan baba, onu koklayarak öpüp sevdikten sonra Kemal Bey'in cesedi o gece Beyazıt Camii'nin gasilhanesine bırakılarak ertesi gün halkın iştirak ettiği büyük bir merasim ve gözyaşları arasında Kadıköy'e naklediliyor. Bir milletin yıldızı sönmeye görsün. Bütün kahpelikler, kalleşlikler ve ihanetler üst üste gelir. İçimizi yakmak ne kelime, kavuran kahraman Kemal Bey olayı Osmanlı'nın tükeniş döneminin eseridir. Yıkılış dönemleri erdemlerin, ahlakın, faziletin ve değer hükümlerinin de tepe taklak olduğu dönemlerdir. Eğer bir ağaç kendi dalından yapılan baltayla kendi kökünü tahrip etmeye başlamışsa hiçbir güç onu ayakta tutmaya yetmez. Nitekim Osmanlı'yı da hiçbir tedbir ayakta tutamamıştır. Bunun sebebi de Osmanlı Devleti'nin kökünün değil, gövdesindeki asalakların emrine girmesidir. Türk istikbalinin genç evlatları, içlerini sızlatan binlerce olayı her an yeniden yaşamak istemiyorsa tarihten ibret almalıdır. Bugün bu olayların onlarca benzeri her an yaşanmaktadır. Bozgunculuğun, bölücülüğün, hainliğin, korkaklığın, acizliğin ve gafletin kol gezdiği ülkemizde dostu ve düşmanı çok iyi tanımak gerekir. Kaymakam Kemaller bir milletin kendi elleriyle ödediği bedellerdir. Onun ve onun ödediği bedelin manasını çok iyi bilmek gerekir. Zira bu, Türk gençliğinin bir vefa sorunu olmasının ötesinde bir var olma, yok olma sorunudur. 6. Askerin ekmeğine göz diken subay. Yüreğimizi sızlatan binlerce tarihi olay arasından adeta cımbızla seçim yaptığımız olaylardan birisi de, Birinci Dünya Savaşı Şark cephesinde geçer. İnsanların kaderi üzerinde söz sahibi olan kişilerin açgözlülüğünün, tamahkârlığının ve hırsızlığının bir topluma maliyetini göstermesi bakımından ibret vericidir. Ahlakı, aklı ve şerefi çökmeyen bir toplumun mağlup edilmesi mümkün değildir. Düşük karakterli insanların yönetim mevkilerini işgal etmeleri bir topluma yapılabilecek en büyük kötülüktür. Geçmişteki yenilgilerimizin temelinde biraz da bunu aramak gerek. Derme çatma teçhizat, karı eriterek su ihtiyacını gidererek yarı aç yarı tok nöbet tutan askerler, dondurucu soğukla ve sefaletle mücadele eden bir ordu. Soğuk, kar, hastalık, yolsuzluk ve kötü yönetimin düşmandan daha büyük felaketler yarattığı bir dönem. Yıl 1331-1915, Yer Doğu Cephesi. Halil Ataman adlı bir yedek subayımızın Esaret Yılları adıyla yayınlanan hatıralarının 70. sayfasında şöyle bir olay anlatılır. Dayanılması çok zor ve kötü günlerden birinde nöbetçi zabitiydim. Gittim. Kumandanımız binbaşı Yusuf Ziya, aşağıda İAŞ'a memuru Ali Efendi, tabura ekmek hazırlamış. Bölüklerden beşer nefer, başlarına da birer çavuş al, ekmekleri aldır ve bölüklere dağıttır dedi. Ben de emredersiniz deyip ayrıldım. Akşam olmak üzereyken ekmeği getirmişlerdi. Tabur karargahının önünden geçerken Yusuf Ziya, ekmekleri buraya bırakın, nöbetçi zabit ekmekleri dağıtsın demiş. Bana haber geldi. Bölük eminleriyle birlikte ekmeği dağıtmak üzere gittik. Birinci ve ikinci bölüğe ekmeklerini verdik. Baktım ki ekmekler iyice azalmış. Bunun üzerine ekmeklerini almış olan bölük eminlerine ve askerlerine gitmeyin dedim. Kalanı saydırdım. Ekmek eksik çıktı. Öyle ki asker aç. Bir tayın altın parayla 25 kuruş. Hemen tabur kumandanına çıktım. Durumu anlatarak ekmeğin 20 tane eksik çıktığını söyledim. Kumandan bunun üzerine nasıl olur? İşte yaptığınız iş dedi. Ben ne münasebet efendim? Ben efradı gönderdim. Ekmeği siz buraya bıraktırmışsınız dedim. Benim bu itirazım üzerine ekmeği asker çalmıştır. Git askerleri topla ve de ki ekmeği getirirken çalmışsınız. Çaldığınız ekmekleri çıkartın. Yoksa üstünüzden elbiselerinizi soyacağım ve başınıza da süngülü asker koyarak sizi donana kadar don gömlek bekleteceğim. Bunu da yap dedi. Ben de o halde lütfen yazılı emir verin. Bu şekilde yapmam gerektiğine dair dedim. Kumandan ne münasebetle yazılı emir verecekmişim. Sana emrediyorum ya diyerek beni tersledi. Ben de çıkıp usulen çocuklara kumandanın söylediklerini söyledim. İçlerinden iki asker ileri atılıp ölüme derhal hazırım. Ne iyi şey böyle bir iyiliği bize yaparsanız ellerinizden öperiz dediler. Ve çavuş da ben ekmeği tam olarak aldım. Ali Efendi de ben bunlardan hiçbirinin tek bir parça dahi ekmek almadığına kaniyim. Hem size ne emir verdiyse derhal yapın dedi. Bunun üzerine hadi sizler çadırlarınıza gidin ben hallederim diyerek onları gönderdim.